Ayrım 8.
Monsieur Pen gerçekten Billy Kurgos'tur. Dipnot, Pensilvanya'yı kuran Quaker William Penn. Birincisi barışı, ikincisi savaşı amaç edinmişse de milletlerini yönettikleri özel yol bakımından, özgür insanlar üzerinde elde ettikleri egemenlik bakımından, yok etmeyi başardıkları ön yargılar bakımından, sindirdikleri tutkular bakımından birbirlerine son derece benzerler. Paraguay'da bir başka örnektir bizim için. Buyurmayı hayatın tek nimeti olarak gören sosyeteyi suçlandırmak istediler. Dipnot, Cizvitler Birliği. Bunun asıl adı La Société de Jésus'dür. İnsanları her gün biraz daha mutluluğa ulaştırmak şartıyla idare etmek öteden beri güzel bir şeydir. Dipnot, Paraguaylılar hiçbir efendinin boyunduruğu altında değillerdi. Bizlerin ödediğimiz verginin beşte birini öderlerdi. Kendilerini savunmak için de ateşli silahları vardı. Bu ülkelerde dinle insanlık fikrini yerleştirerek ilk defa yaymış olmak, söz konusu sosyete için bir şeref sayılır. İspanyolların yıktığı şeyleri onarmak suretiyle insanoğlunun aldığı yaralardan birini daha gidermiş oldu. Bu sosyetenin şeref dediği şeylere karşı beslediği o fevkalade duygu, verdiği dersin anlatandan çok dinleyeni alçak gönüllü kıldığı bir din için gösterdiği gayret, ona büyük işlere girişmek olanağını sağladı. Giriştiği işi de başardı. Dağınık yaşayan insanları ormanlardan çekip çıkardı. Onlara güven dolu bir hayat tarzı sağladı, giydirip kuşattı. Bunları yapmakla da insanlar arasında yalnız mahareti geliştirmiş olsaydı yine de çok iş yapmış sayılırdı. Böyle kurullar meydana getirmek isteyenler, Eflatun'un devletindeki mal iştirakini, tanrılara gösterilmesine istediği saygıyı, ahlak ve geleneklerin korunması için yabancılarla gereken ayrılığı, ticaretin de vatandaşlar tarafından değil şehir tarafından yapılmasını sağlamak zorunda kalırlar. Böylece lükse düşkünlüğümüzü değil sanatlarımızı, isteklerimizi değil ihtiyaçlarımızı verirler bu kurullara. Kişilerin servetini tabiatın koyduğu sınırların dışına taşırmaktan, boşuna biriktirilmiş parayı faydasız bir şekilde biriktirmekten, isteklerimizi son derece çoğaltmaktan, tutkularımızı tahrik etmekten, birbirimizi baştan çıkarmak için tutkularımızı harekete getirmekten, bunun için de çok sınırlı olanaklar vermiş olan tabiatın yerini almaktan başka bir işe yaramayan parayı ortadan kaldırırlar. Yabancılarla temas yüzünden ahlak ve geleneklerin bozulduğunu sezen epidemiyenler, bütün pazarlıkları şehir adına ve şehir için yapsın diye bir temsilci seçtiler. Ondan sonra da ne ticaret devletin yapısını bozdu, ne de devletin yapısı ticaretin sağladığı yararlardan toplumu yoksun etti. Konu 7. Bu özel kurullar hangi hallerde iyi olabilirler? Bu çeşit kurullar cumhuriyet hükümetlerine uygun düşer çünkü onun ilkesi siyasi fazilettir. Ama saltanat hükümetlerinde şerefe yönetmek için ya da baskı devletlerinde korku ilham etmek için bunca çabaya gerek yoktur. Zaten bu kurullar genel bilgi vermenin ve bütün bir milleti bir aile gibi eğitmenin mümkün olduğu küçük devletlerde yerleşebilir. Dipnot, Yunan siteleri gibi. Minos, Likurgos ve Eflatun kanunları vatandaşların birbirlerine özel dikkatini gerektirir. Böyle bir şeyi büyük bir devlette kargaşalıklar yüzünden, bir takım ihmaller yüzünden, nihayet işlerin genişliği yüzünden insanların birbirlerine vaat etmeleri de olanaksızdır. Bu çeşit kurallardan az önce de söylediğimiz gibi parayı kaldırmak lazım. Ama büyük toplumlarda işlerin sayısı, çeşitliliği, güçlüğü ve önemi, alışverişin kolaylığı, mübadelelerin yavaşlığı, müşterek bir ölçünün bulunmasını gerektirir. Kuvvet ve kudretini her yerde göstermek ya da onu korumak için, insanların her yerde kuvvet ve kudrete bağladıkları nesneyi ellerinde bulundurmaları gerek. Konu 8. ahlak ve gelenek konusunda eskilerde görülen bir çelişmenin açıklanması. Polibe, doğru görüşlü Polibe, bize havası kapalı ve soğuk bir ülkede oturan Arkadyalıların ahlak ve geleneklerini yumuşatmak için müziğin gerekli bir şey olduğunu, müziği ihmal eden Sinet ülkesi halkınınsa kötülük etmekte bütün Yunanları geride bıraktıklarını, hiçbir şehirde böyle bu kadar suç işlenmediğini söylüyor. Eflatun, müzikte yapılacak en küçük bir değişikliğin devletin yapısında da değişiklik yapılması gerektireceğini söylemekten çekinmiyor. Politika adındaki eserini sırf Eflatun'un düşüncelerine aykırı düşünceler ortaya atmak için yazmış gibi görünen Aristo, buna rağmen müziğin ahlak ve gelenekler üzerine etkisi konusunda Eflatun'la aynı düşüncededir. Teofrast gibi, Plukartos gibi, Strabon gibi eskilerin hepsi de bu düşüncededir. Gelişi güzel ortaya atılmış bir kanı değildir bu. Politikalarının ilkelerinden biridir. Kanunlarını böyle atarlardı ortaya. Şehirlerin bu şekilde yönetilmesini isterlerdi. Bunu açıklayabileceğimi sanıyorum. Her şeyden önce şunu kafalarımıza iyice yerleştirmemiz gerek. Yunan şehirlerinde, hele başlıca uğraşı savaş olan şehirlerde, kişiyi para kazanmaya yönetebilecek bütün işlerle meslekler, özgür insana layık olmayan şeyler olarak görülürdü. Ksenofon, zenaatlerin çoğu o zenaati işleyenlerin bedenlerini bozar. Gölgede ya da ateşin yanında oturmak zorunda kalırlar. Kişinin ne dostlarına ne de cumhuriyete verecek zamanı kalır diyor. Nitekim kimi demokrasiler bozulduktan sonradır ki sanatçılar vatandaşlığa kabul edilmişlerdir. Bunun böyle olduğunu Aristo söylüyor ve iyi bir cumhuriyetin bu çeşit insanlara hiçbir zaman vatandaşlık hakkı tanımayacağını ilave ediyor. Tarım da kölelerin gördüğü bir işti. Savaştan yenik çıkanlar çoğu zaman tarlalarda çalıştırılırdı. Lakedemonya'da, İlotlar, Girit'te, Perisyenler, Tesalyalılarda, Penestler, başka cumhuriyetlerde de köle milletler gibi. Nihayet her çeşit ticaret Yunanlılarda aşağılık bir iş olarak görülürdü. Ticaretle uğraştığı takdirde vatandaşın bir köleye, bir kiracıya, bir yabancıya hizmet etmesi gerekecekti. Böyle bir düşünce ise Yunanlılardaki özgürlük fikrini zedeliyordu. Bunun için de Eflatun kanunlarında ticaretle uğraşan bir vatandaşın cezalandırılmasını ister. Demek oluyor ki Yunan cumhuriyetlerinde çok sıkıntılı bir durum vardı. Vatandaşların ticaretle, tarımla, zenaatle uğraşmaları istenmiyordu. Boş gezmeleri de istenmiyordu. Jimnastikle, savaşla ilgili çalışmalarda kendilerine uğraşacak bir alan buluyorlardı. Kurul onlara başka bir iş vermiyordu. Şu halde Yunanlıları atletlerden ve savaşçılardan müteşekkil bir toplum olarak görmek gerek. Şimdi sert ve yaban kişileri yetiştirmek için çok iyi olan bu çeşit çalışmalara, ahlak ve tabiatları yumuşatmak için başka alanlarda daha gevşek çalışmalar lazımdı. Organlarımız vasıtasıyla ruha hitap eden müzikse bu iş için biçilmiş kaftandı. Kişiyi sertleştiren beden hareketleriyle yabanlaştıran hayat bilgileri arasında bir ortamdır o. Müzik fazileti ilham eder diyemeyiz. Akıl kabul etmez böyle bir şeyi. Ama kurulun yabanlığının etkisini yok eder, ruha hiçbir zaman katılamayacağı eğitime katılmak imkanını verir. İçimizde ava son derece düşkün kişilerin bulunduğu ve bunların yalnız avla uğraştığını farz etsek, çok geçmeden mutlaka kaba saba kişiler olurdu bunlar. Günün birinde müzikten de zevk almaya başlasalardı, davranışlarında olsun, karakterlerinde olsun muhakkak bir fark meydana gelirdi. İşte Yunanlıların gördükleri işler de onlarda kabalık, öfke ve zalimlik gibi yalnız bir çeşit tutkuyu geliştiriyordu. Oysa müzik bütün tutkuları geliştirir ve ruha yumuşaklığı, acımayı, sevgiyi ilham eder. Bugün içimizde tiyatrolarımızın kapatılmasını kesin olarak isteyen ahlak yazarlarımız, müziğin ruhlarımız üzerindeki etkisini bize iyice hissettirmektedirler. Bununla beraber sözünü ettiğim toplumda yalnız boru ve trompet çalınsaydı, tatlı bir müzikle elde edilecek sonuçtan çok daha kötü bir sonuç elde edilmez miydi? Şu halde eskiler bazı durumlarda ahlak ve gelenekler için belli bir usulü başka usullere tercih etmekte haklıydılar. Peki ama diyeceksiniz, neden müzik de başka bir şey değil? Çünkü duyuların zevkleri içinde ruhu en az bozan müziktir de ondan. Nitekim sırf gençlerin huylarını yumuşatmak için bütün milletler tarafından yasak edilmesi gereken bir çeşit aşk hakkında Tebalıların çıkardıkları kanunlardan söz açan Plutarkos'u bugün yüzümüz kızarmadan okuyamıyoruz. 5. Kitap. Kanun yapıcısının çıkardığı kanunların hükümetin ilkelerine uygun düşmesi gerektiği üzerine. Konu 1. Bu kitaptaki temel düşünce. Eğitim kanunlarının her hükümetin ilkesine uygun düşmesi gerektiğini gördük. Kanun yapıcısının bütün topluma vereceği kanunlar da böyle olmalı. Kanunların bu ilkeye olan uygunluğu, hükümetin bütün kuvvetlerini harekete getirir. Hatta ilke bile yepyeni bir kuvvet kazanır. Hani fiziksel hareketlerde hareketin hemen arkasından daima bir tepki meydana gelir ya, işte onun gibi bir şey. Bu uygunluğu her hükümette ayrı ayrı inceleyeceğiz. İşe de ilkesi fazileti olan cumhuriyetle başlayacağız. Konu 2. Siyasi devlette fazilet nedir? Cumhuriyette fazilet çok basit bir şeydir. Cumhuriyet sevgisidir, birçok bilgilerin sonucu değil, doğrudan doğruya bir duygudur. Devletin en üstün kişisinde olabileceği gibi en aşağı kişisinde de olabilir bu duygu. Bir kere halk sağlam inançlar edindi mi, bu duygunun üzerine namuslu denen kişilerden daha çok düşer. Bozulma nadiren halktan başlar. Bilginin azlığı yerleşmiş olan şeye daha kuvvetli sarılmasına sebep olur. Vatan sevgisi kişiyi iyi ahlaka doğru, iyi ahlaksa vatan sevgisine doğru yönetir. Özel tutkularımızı gidermek imkanlarımız ne kadar az olursa kendimizi o nispette genel tutkulara veririz. Keşişlerin tarikatlarına duydukları bunca sevgi nereden geliyor acaba? Tarikatın dayanılması olanaksız tarafları olmasından. Manastırların kuralları, alelade tutkuların dayandığı şeylerin tümünden yoksun eder onları. Ellerinde de kala kala ruhlarının kıvranmasına sebep olan kurallara karşı duydukları tutku kalır. Bu kurallar ne kadar ağır olursa, yani eğilimlerinden ne kadar azaltırsa, geri kalan eğilimlerine de o kadar kuvvet verir. Konu 3. Demokraside cumhuriyet sevgisi nedir? Bir demokraside cumhuriyet sevgisi, demokrasi sevgisi, demokrasi sevgisi de eşitlik sevgisidir. Demokrasi sevgisi bir de azla yetinme sevgisidir. Herkesin demokraside aynı mutluluğu, aynı çıkarları olacağından, aynı zevkleri tatmaları, aynı umutları beslemeleri gerekir. Bunu da ancak bütün vatandaşların azla yetinmesinden beklemek gerek. Bir demokraside eşitlik sevgisi kişinin tutkusunu, vatanına önceki vatandaşlarından daha çok hizmet etmek isteği ve mutluluğu çerçevesi içine sokar. Bütün vatandaşlar vatana eşit hizmetlerde bulunamazlar ama hepsi ona hizmet etmek zorundadırlar. Her vatandaş yeryüzüne gelirken vatanına karşı hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyeceği bir borcu kabullenmiş sayılır. Böylece vatandaşlar arasındaki farklar her ne kadar edilen hizmetlerin değerine ya da kişilerin yeteneklerine göre ortadan kalkmış gibi görünürse de yine bu farklar eşitlik ilkesinden doğar. Dipnot, İnsan Hakları Beyannamesinin 1. maddesinin temeli. Azla yetinme sevgisi bizde ailemizin geçimini sağlayacak kadar kazanma, fazlasını da vatana verme isteğini uyandırır. Fazla servet vatandaşın yalnız kendisi için kullanamayacağı bir kuvvet ve kudret sağlar ona. Faydalanmaya kalksa eşitliği bozar. Fazla servet ona faydalanmaması gereken bazı zevkler de sağlar. Bu zevklerden faydalanmaya kalksa yine eşitliği bozmuş olur. Bunun içindir ki iyi demokrasiler kişiyle ailenin azla yetinme kuralını kurmak suretiyle Roma ile Atina'da olduğu gibi genel giderlere yol açmıştır. Böylece ihtişamla bolluk, azla yetinmenin bizzat ortaya koyduğu sermayeden doğmuştur diyebiliriz. Nasıl din tanrılara adanan şeyleri takdim edenlerin ellerinin temiz olmasını isterse, kanunlar da çoğunu vatanına vermek için soylu azla yetinmesini bilen bir ahlak arar. Özel kişilerin sağduyusuyla mutluluğu, çokluk, olanak ve varlıklarının orta halli olmasından ileri gelir. Kanunların çok sayıda orta halli kişi yetiştirdiği, aklı başında kişilerden müteşekkil bir cumhuriyet, akıllı uslu bir idareye kavuşur. Mutlu kişilerden müteşekkil bir cumhuriyetse o nispette mutlu olur. Konu 4. Eşitlik sevgisiyle azla yetinme sevgisi nasıl aşılanır? Kanunların bu iki şeyi birleştirdiği bir toplumda yaşadığımız zaman, eşitlik ve azla yetinme sevgisi yine eşitlik ve azla yetinme duyguları tarafından harekete getirilir. Saltanat hükümetleri ile müstebit devletlerde hiç kimse eşitlik iddiasında bulunmaz. Hatta hiç kimse böyle bir şeyi aklından bile geçirmez. Herkes üstünlük iddiasındadır. En aşağı sınıflardan kişiler, sırf başkalarının üstünde egemenlik kurmak için bu durumdan çıkıp yükselmek isterler. Azla yetinme için de bu böyledir. Onu sevmek için ondan faydalanmak gerek. Azla yetinmeyi sevecek olanlar, eğlence hayatının zevklerine dalıp bozulmuş olan kişiler değildir. Böyle bir şey tabii ve her zaman görünen şeylerden olsaydı, Alkibiades bütün dünyanın hayranlığını kazanmazdı. Azla yetinmeyi sevecek olanlar, başkalarının sürdüğü lüks hayata özenen ya da hayranlık duyan kişiler de değildir. Yalnız zengin kişilerle ya da kendileri gibi fakir kişilerle karşılaşanlar, sefaletin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmedikleri halde ondan nefret ederler. Demek oluyor ki bir cumhuriyette eşitlikle azla yetinmenin sevilebilmesi için bu iki şeyin kanunlar tarafından memlekete yerleştirilmiş olması gerekir diyen özlü söz çok yerinde bir sözmüş. Konu 5. Kanunlar demokraside eşitliği nasıl yerleştirirler? Lycurgos'la Romulus gibi bazı kanun yapıcıları toprağı eşit parçalara bölmüşlerdir. Böyle bir şey ancak yeni bir cumhuriyetin kuruluşunda yapılabilir. Ya da eski kanun öylesine bozuk, kafalar da öyle bir durumda olur ki, fakirler böyle bir çare aramak, zenginler de bu çareye katlanmak zorunda olduklarını sanırlar. İşte o zaman toprağı eşit parçalara ayırmak zorunluluğu meydana çıkar. Bir kanun yapıcısı böyle bir bölme işine başvurduğu zaman, bunu devam ettirmek için kanun çıkarmazsa sadece geçici bir iş görmüş olur. Eşitsizlik kanunların savunmadığı yönden içeri girer, cumhuriyet de böylece yıkılır. Şu halde bu konuda kadınların drahomalarına, hibelere, miraslara, vasiyetnamelere, sözün kısası bütün sözleşme şekillerine bir düzen vermek gerek. Çünkü kişi kendi malını istediği kimseye istediği şekilde vermek yetkisinde olsaydı, her özel irade temel kanunun hükümlerini rahat rahat bozabilirdi. Atina'da vatandaşa çocuğu olmadığı takdirde malını mülkünü vasiyetname ile istediğine bırakma yetkisini verdiği zaman Solon, malın mülkün vasiyetnameyi yazanın ailesine kalmasını buyuran eski kanunlara aykırı hareket etmiş oluyordu. Üstelik kendi öz kanunlarına da aykırı davranıyordu. Çünkü borçları kaldırmak suretiyle eşitliği kurmaya çalışmıştı. İki yerden miras edinmeyi önleyen kanun demokrasi için iyi bir kanundu. Dipnot, Aristo bu kanunun Atina'da uygulandığını söylerse de aslında Teba'da uygulanmıştır. Bu kanun toprağın eşit bir şekilde bölünmesinden ve vatandaşlara verilen payların eşit olmasından ileri geliyordu. Kanun bir kişinin birçok payı olmasını istememişti. Mirasçı kızın en yakın akrabasıyla evlenmesini buyuran kanun da böyle bir kaynaktan geliyordu. Böyle bir bölmeden sonra Yahudiler de bu kanunu kabul etmişlerdi. Kanunlarını bu bölme tarzına göre düzenleyen Eflatun da aynı kanunu ortaya atmış, Atinalılar da benimsemişlerdi. Atina'da zannıma göre ruhunu kimsenin kavrayamadığı bir kanun vardı. Baba bir, üvey kardeşle evlenmeye izin verildiği halde anne bir, üvey kardeşle evlenmeye izin verilmezdi. Bu usul bir kişinin iki paylık bir toprak parçasını eline geçirmemesini, dolayısıyla iki mirasa konmamasını sağlamak isteyen cumhuriyetlerden alınmış bir usuldür. Baba bir üvey kız kardeşiyle evlenen erkek, yalnız bir mirasa babasının mirasına konabilirdi. Bununla beraber anne bir üvey kız kardeşiyle evlendiği zaman da bu kız kardeşin babası erkek çocuğu olmadığı için malını kızına bırakmak zorunda kalabilir. Böylece anne bir kız kardeşiyle evlenen erkek de iki mirasa birden konabilirdi. Filon, Atina'da baba bir kız kardeşle evlenmeye izin verildiği halde anne bir kız kardeşle evlenmeye izin verilmediğini, buna karşılık Lakedemonya'da anne bir üvey kız kardeşle evlenmeye izin verildiği halde baba bir kız kardeşle evlenmeye izin verilmediğini söylüyor. Bunu ben de biliyorum. Filon'un bu sözlerini ileri sürerek benim söylediklerime itiraz etmek yersiz olur. Çünkü Strabon'da şöyle bir şey var. Lakedemonya'da bir kız üvey kardeşiyle evlendiği zaman kardeşinin payının yarısını drahoma olarak getirirdi. Görülüyor ki bu ikinci kanun, birinci kanunun kötü sonuçlarını önlemek için kurulmuştu. Üvey kız kardeşin ailesine ait mülkün erkek kardeşin ailesine geçmesini önlemek için erkek kardeşin payına düşen malın yarısını kız kardeşe drahoma olarak verirlerdi. Kız kardeşiyle evlenen Silanus'tan söz ederken Seneca, Atina'da bu çeşit evlenmeler için verilen iznin sınırlandırılmış olduğunu, İskenderiye'de ise daha geniş ölçüde uygulandığını söylüyor. Bir kişinin yönettiği bir ülkede malın mülkün bölünmesi işini devam ettirmek bahis konusu olamazdı. Demokraside toprağın eşit bir şekilde bölünmesi işini devam ettirmek için birçok çocuğu olan babanın mirasçı olarak bunlardan bir tanesini seçmesini, öteki çocuklarını da evlat olarak çocuğu olmayan başka vatandaşlara vermesini sağlayan kanun iyi bir kanunmuş. Bu suretle vatandaş sayısıyla eşit toprak parçası sayısının devamlı olarak aynı kalması sağlanmış oluyordu. Kalkedonyalı Faleas, servetlerin eşit olmadığı bir cumhuriyette eşitliği sağlamak için bir usul tasarlamıştı. Faleas, zenginlerin fakirlere drahoma vermelerini, buna karşılık da drahoma almamalarını, fakirlerin kızlarını evlendirirken para almalarını, kız alırken de hiçbir şey vermemelerini istiyordu.